Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni haftanın ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, hattın diğer ucunda sevgili Eser Karakaş var. Eser hoş geldin, nasılsın?
Çok teşekkürler Güldem, sen nasılsın? Var ne yok?
Valla izliyoruz işte Türkiye, böyle bir ağzımızda çekirdek çitleyip seyretmediğimiz kaldı. Bir gün bir açıklama, ertesi gün ters köşe açıklama. Çok ilginç iç politik savaşlardan geçiyoruz herhalde. Ekonomi sağlıklı değil, dışarısı soğuk, yani çok keyifler yok. Sizin o tarafta nasıl?
Yani Fransa'da şimdi temel gündem konusu şey, birazdan bahsedeceğim. Ekonomi kendi halinde gidiyor. Ama esas konu şey burada, tabii Covid yani.
Evet. Yasaklarda bir hafifleme haberleri ya da beklentisi var zannediyorum.
Yok, için. yok şöyle. Yani ben de izlemiyordum. Çünkü ben kendimce şeyimi aldım, önlemimi. Evet. Tabii çok önemli toplumsal olarak. Ben evine çıkmıyorum aşağı yukarı yani. Hı-hı. Yalnız yaşıyorum zaten. Dolayısıyla evden hiç çıkmayınca dışarıyla temasım adeta haftada bir gün gelen bir yardımcım var. Onun dışında adeta sıfırlanıyor. Bir alışverişe çıkıyorum işte onun geldiği gün. O kadar, başka hiçbir şeyim yok derler.
Sağlık olsun.
Fransa'da 55 bine kadar çıktı günlük vaka sayısı.
Evet.
Bu önemli bir şey. 55 bine çıktı. Ve yani bu ikinci dalganın pik şeyi aşağı yukarı 55 bin oldu. Günlük vaka sayısı. Evet. Buradan bu 55 bin sayısından iki tane yorum yapacağım müsaade edersen.
Tabii.
Bir tanesi Fransa nüfusu 67 milyon. Tam. Hı hı. Türkiye'nin 83 milyon. Şimdi yani daha aşağı yukarı 15 milyon, yani nereden bakarsan bak 15 milyon daha az bir nüfusu var. Üstelik ortalama eğitim seviyesi çok daha yukarıda bir toplum. Sağlık sistemi iyi işleyen bir toplum. Daha disiplinli bir toplum.
Oranlayalım diyorsun.
Buna rağmen günde işte ne kadar 20 gün önceki rakam günde 55 bin vakaydı. Türkiye'de ise 83 milyonluk toplumda vaka sayısı artıyor şimdi, çok artıyor ama 7 bin. En son 7 binde. Yani uzun süre binde gitti falan, 1500'lerde gitti. Türkiye ortalama eğitim seviyesi çok daha düşük. Üstelik kalabalık evlerde oturuyor. Burada insanlar daha küçük evlerde yaşıyorlar. Türkiye'de daha kalabalık evlerde. Yani hala da tam çekirdek aileye geçilmiş gibi değil çoğu yerde. Çoluklu çocuklu anneanneli dedeli evlerde yaşanıyor. Büyük bir kesime. Daha disiplinsiz bir toplum. Bu bana hiç inandırıcı gelmiyor. Yani ben doktor değilim. O sayıları yorumlayamam. Vaka sayısı nedir, hasta sayısı nedir ama Fransa'da günlük... Ha, bunun bir tek açıklaması olur. Eğer bilimselse bu, ki herhalde bilimsel değil. Türk ırkının daha şey olduğu.
Dirençli olduğu.
Daha dirençli olduğu.
Öyle bir bilimsel gerçek.
Bu da herhalde ciddi bir varsayım olamayacağına göre. Ondan sonra bu sayılar beni çok endişeye şey yapıyor. Ama sonra bu rakamdan bir şey daha söyleyeceğim. Bu 55 bin sayısı çok korkuttu Fransızları. Ve çok sıkı bir kapanmaya girdik burada. Hakikaten. Her yeri kapattılar. Yani eczaneler ve marketler dışında her yer kapalı aşağı yukarı. Ve bugünkü rakam 9 bine düştü. 20 günde 55 binden 9 bine düştü.
Evet. 20 gün kritik demek, 20 gün zaten, evet.
Demek ki kapanma denen o şey, yani ne derler, 14 günü çoktan geçti. Yani başka 2 ay, 1,5 aydır kapalı Fransa. Bu lockdown çok etkili oluyor demek, yani her şeyden, yani en az maske kadar etkili bir şey.
Ya zaten hani bu sağlıkla ilgili bir kriz, sağlıkla ilgili bir ciddiyetsizlik diyelim o açıdan, ama Türkiye'deki birçok sorunun, belki de her sorunun temelinde içgüdüsel olarak böyle bir yalan söyleyip kendini sorumlu tutmamak, kendini suçlamamak ya da kendini de çözümü aramamak var iktidar açısından. Bizler açısından değil tabii, biz sorumlu noktasında ya, değiliz.
Bu konuda yalan söylemek çok, yani hiçbir rasyoneli olmayan yalan. Yani hiçbir yalanı rastlıyor
ama. Açıklamaya çalışmıyorum ama mecburiyet yaratılıyor. Çünkü neden? İşte kamu kaynaklarının artık harcama alanı sınırlı. Para yok. Vergi toparlanamıyor. Ekonomi
iyi. Peki Türkiye'de de yani Türkiye disiplinsiz bir toplum. Hala askere gönderme törenleri oluyor. Hala düğün nişanlar oluyor. Hala kına geceleri yapılıyor falan. Hala akşam saat 11'den sonra kapatıp gizli diskotekte partiler veriliyor. Ama belki de vakka sayısı 60 bin, 70 bin dersen ki öyle rakamlar telaffuz ediyorlar. Yani bunu edenler doktorlar, halk sağlığı uzmanları. Evet, o zaman insanlar daha çok korkarlar belki. Korkarlar ve birazcık daha disiplinli davranırlar.
Ya bugün mesela Ankara Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ünal ismi şimdi karşımda açık bir taraftan. Diyor ki yoğun bakımlarda yer kalmadı. Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten bizi arayıp işte yer ayırtan arkadaşlar var diyor. Ve hani rakamları söyleyemiyorum. Açıklansa keşke ama koronavirüs de rekor üstüne rekor kırıyor olabiliriz diyor. Bu ne demek? Bu böyle demek.
Tabii yanlar ama mantık da bunu gösteriyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde kına gecesi yapılmıyor artık yani. Zaten öyle bir adet yok ama yani ona benzeri işler yapılmıyor.
Evet, bir araya gelen insanlar sınırlı.
Bak şimdi burada Noel ve yılbaşı var. Burası bir Katolik toplumu, Hristiyan toplumu. Bu iki gecede çok önemli. Aile şeyleri dışında hiçbir yerde toplanma izni yok. Hiçbir yerde.
Evet. Ya bugün işte bilim kurulu var. Sayın Erdoğan bugün toplantıda işte dikkat etmezseniz yani halk neye dikkat edecek, nasıl dikkat edecek? İşte mesela benim yaşadığım sitede bizim site görevlimiz COVID-19'dan bu hafta teşhis kondu. İşte 15 gün yok. Bakıyorsun adamcağız işe geliyor, işe dolmuşla geliyor. Çünkü hiç başka bir gelir güvencesi yok. Gelmek zorunda. Gün saatlerinde yani gündüz saatlerinde sanki COVID bulaşmıyor gibi zaten iş yerleri açık belli bir saatten sonra. Yani olan zaten hani restoran hizmet sektörüne patlamış durumda bütün bu kriz. Ama sanki bunlar yokmuş gibi. Evet. Hani dikkat edin, maske takın, öyle dolaşın gibi bir mesaj var. Hayır. Hani onu yapalım evet ama hayır. O kadar yetmiyor işte bunun. En az 20 gün çok ciddi bir kapanma olması lazım. Bakalım bilim kurulundan gelecek öneriler. Hani Sayın Sağlık Bakanımızın açıklaması bu hafta çok ilginçti. Gönlümden geçen de hani olan farklı. Yani hani gerçekten onu ben dedim, ifade ettim. Sen devletsin hani gönül boş ver, gönül işlerini koy bir tarafa. Asıl yapman gerekenleri yap ama işte öyle işlemiyor burada işler. Ekonomiye gelelim. Hani sağlık zaten ekonomiye bağlı.
Ama bu da ekonomi yani Cumhurbaşkanı.
Tabii bu da ekonomi, evet.
Cumhurbaşkanı Macron dün akşam 8'de bütün kanallarda eşanlı bir konuşma yaptı. Ve dedi ki herkesin şeyini ödeyeceğiz istedi. Tekrar. Yani bütün hizmet sektörünün şeylerini ödenecek ve açmayacağız istedi. Ve ödemeyi devam edeceğiz istedi.
Burada öyle bir imkan yok. Ya da olan imkan oraya yani kullanılmıyor.
Çok, ama Macron çok kıskanıyormuş Türkiye'yi, öyle diyorlar.
Macron da yani Fransa'da kıskanıyor, Almanya'da kıskanıyor biliyorsun.
Kıskanıyormuşlar, evet. öyle diyorlar. Öyle, bütün yani o kapattığımız her yerin şeyin sorumluluğunu alıp üstleniyoruz dedi. Yani, bizim kararımız yüzünden kimse iflas etmeyecek dedi.
Evet, sorumlu bir devlet böyle oluyor. Netekim.
Evet.
Ya şimdi senin bugün son dakika bir gelişmesi senin için özel bir insanın. Evet.
Özellikle futbol sevenler için evet, bir efsane oluyor. Diego Maradona vefat etmiş.
Evet öyleymiş. Ben de COVID-19'un diye sordum. Ben de senin öğrendim ama
değil. Evinde 10 gün önce bir beyin ameliyatı geçirmiş galiba. Hastanedeki tedavisinden sonra evine çıkmış. Ama zaten sağlıksız bir bünyesi vardı. Çünkü çok yoğun uyuşturucu kullandığı söyleniyordu bir zamanlar. Muazzam kilo almıştı. Uyuşturucun başka şeylerdi de tam bilemiyorum. Yani bir sağlık problemleri vardı. Allah rahmet eylesin diyorum diyeyim ben. Çünkü hakikaten olağanüstü futbolcuydu. Öyle sıradan bir futbolcu değildi yani. Çok önemli bir maçta eliyle bir gol atmıştı. Hakemi uyutmuştu yani resmen ama çok önemli bir maçta çok önemli bir goldü. Sonra çok sıkıştırdılar sonraki yıllarda. Bu elinizle mi attınız bu golü diye. Hayır, asla dedi. O el benim elim değildi. O Tanrı'nın eliydi demişti. Ondan sonra bir de şeyi hatırlıyorum. O beni çok duygulandırmıştı. Şimdi hani bir şey vardır ya, hani böyle futbolu küçümseyen bir kesim vardır. İşte, yani belki tabii her sektör olduğu gibi futbol da çok eleştiri açık. Çok büyük kağıtların döndüğü, büyük şeylerin hilelerin yapıldığı falan bir sektör ama her şeyden ben çok keyifli bir spor. Maradona'nın işte o Arjantin'i uçurduğu seneler, dünya şampiyonu oldular falan. Bir fakir bir şeyde o La Boca'da, yani esas Diego'nun yetiştiği yer yani. Hı-hı. Bir şey, La Boca denen bir yer. Orada sokaklarda insanlar dans ediyor sabaha kadar. Ama üstlerinde başlarında hiçbir şey yok. Belki ayaklarında yok. Belki karınları aç ama dans ediyorlar. Büyük bir keyifle. Diego, Diego diye bağırarak. Bir gazeteci yanaşmış da şey demiş. Yani siz paranız yok, bir şeyiniz yok. Niye bu kadar mutlusunuz demişti. Maradona'mız var demişti adam.
Öyle.
Hoş bir şey diyor. Herkese böyle bir şey nasip etse yani.
Öyle. Dünya futbol tarihinde önemli bir isim hakikaten.
Çok önemli bir adam. Çok önemli. Evet. Pele kadar önemliydi.
Evet, futboluyla, çok değişik kişiliğiyle, zaman zaman hani ben uyuşturucu kullanımıyla, tekniğiyle. Evet.
Avrupa'ya geldi, Napoli'de oynadı, farklı takımları çalıştırdı. Yani
ama evet, Arjantin gibi kronik krizli ülkelerden birinde, Latin Amerika ülkelerinde herhalde birçok genç için, çocuk için umut olmuştu.
Tabii. Bir efsaneydi yani. Neyse. Evet.
Ya biz Türkiye efsanemize dönelim. Allah rahmet eylesin. Her gün içinde. Şimdi ne olmakta eser? Şimdi biz ne konuşuyoruz iki haftadır? İşte böyle bir fırtına hızıyla Merkez Bankası Başkanı, Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Arkasından Erdoğan çıktı, açıklamalar yaptı, reformlardan bahsetti. Reformlardan bahsederken Avrupa Birliği bizim asıl eksenimizdir, asıl hedefimizdir dedi. Derken işte çok iyi bildiğimiz Bülent Arınç, AKP'nin kurucularından, önemli üç kurucusundan Abdullah Gül ile beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve şu anda halen istifa etmeden önce Erdoğan'ın danışma kurulunda üye olan Bülent Arınç çıktı ve bir anda işte Osman Kavala'dan, Selahattin Demirtaş'tan bahsedince iş zıvanadan çıktı Türkiye'ye. Sen demiştin, sonra Meral Akşener de benzer bir yorum yaptı. O Çakıcı'nın çıkışı, tehditleri Kılıçdaroğlu'na aslında Erdoğan'a bir mesajdı diye. Arkasından Arınç'ın açıklamaları sonrası Bahçeli'nin çok sert söylemine tanık olduk. Ve bugün itibariyle tekrar AKP'ye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir dille bu özgürlük, özgürlük demeyelim artık, hani reformun çerçevesinin ne olduğunu iyice belirledi. Bu arada bu ne olabilir? İşte bunu ekonomik reformlarda, bütçenin meclisten geçmesi sonrasında herhalde mülkiyet hakları ile ilgili bir iki adım gelecek. Diğer reformları MHP ile birlikte yapacağının altını çizdi. Yani buradan ne Kavala'ya özgürlük, ne Demirtaş'a özgürlük, ne diğerlerine özgürlük. Hatta herhangi bir ifade özgürlüğünde ilerleme, basın özgürlüğünde ilerleme, herhangi bir pozitif yönde son senelerde kaydedilen kayıplar yönünde, insan hakları yönünde Türkiye'den bir şey bekleyenler vardıysa eğer, hayal oldu. En azından piyasalarda işte böyle bir getiri arayışında olan o çok yüksek likidite sahibi fonlar, evet, bir Türkiye hikayesi almak istemişlerdi. En azından denemek istemişlerdi. O da hikaye oldu. Nereye geldik? İşte faiz artışıyla beraber 8 küsurlardan dolar TL'nin biz neredeyse 7,5'lara kadar geldiğini, bugün tekrar 8'li seviyeleri test ettiğini, işte onun civarında dolandığını gördük. Ne oluyor Türkiye'de? Yani bu ekonomik anlamda bir, evet, duvara çarpmışlık var. Bir yeni bir hikaye yaratma isteği var. Sosyal alanda, hukuk alanında gördüğümüz üzere Erdoğan son derece kısıtlı, eli kolu bağlı. Hatta Erdoğan artık 50+1 oy sebebiyle Bahçeli'nin tamamıyla yörüngesine girmiş gözüküyor ki bu da herhalde Sayın Erdoğan.
O da zor.
Politik tarihinde ilk defa bu kadarı başına geliyor. Ekonomi tarafında yapılabilecekler belki bir iki adım daha var ama o da portföy yatırımları çekmenin ötesine geçmesi için öbür tarafta adımlar atılması gerekiyor. Ne oluyor Türkiye'de? Sen nasıl yorumluyorsun bütün bu bir haftanın böyle hatta son 10 günün, 15 günün baş döndüren olaylarını?
Sana 100 puanlık bir soru sorayım. Hocalık damarım tuttu. 100 puanlık bir soru.
Evet. Zemin sizin eserde.
A da verebilirim, F de verebilirim.
Tamam.
Bu haftanın bence en önemli açıklaması kimindi sence?
Kimindi?
Sence. Yani soruyorum işte. Oraya geleceğim. Bu açıklamayı diyeceğim. Korkunç bir açıklama çünkü. Yani sen yani çok önemli bir makamdaki bir kişiden inanılmaz bir açıklama.
Ya geldi. İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. Meral Akşener'in var. Kılıçdaroğlu'nun beraber var.
İbrahim Kalın kim? İbrahim Kalın şöyle bir laf etti. Şimdi gazeteciler soruyorlar. Ne diyorsunuz şeyin için diye. Ne derler? Arınç'ın Demirtaş ve
Kavala'nın. Anladım dediğini. Evet.
Ondan sonra dedi ki herhalde dedi Sayın Arınç dedi bu meselenin dedi yani bu iki dosya yani iki tane dava dosyası ile ilgili sadece hukuki yönüne bakıyor herhalde. Bunu söyleyen kim? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Ne demek Cumhurbaşkanlığı sözcüsü? Yani ağzından çıkan her laf aşağı yukarı Cumhurbaşkanını da bağlıyor demek değil mi? Cumhurbaşkanı.
O laf ağzından kaçtı diyelim o zaman zaten.
Şimdi bak, şimdi benim ağzımdan böyle bir kaçamaz.
Evet. Ama dervişin fikri neyse zikri odur. O da.
Aynen öyle. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Şimdi eğer Sayın Arınç'a bu işte hani müsamahakar eleştiri gibi gelen şey nedir? Sadece hukuk yönüne bakıyor. Hangi yönüne bakıyor o zaman İbrahim Kalın? Yani neyi ima ediyor? Daha doğrusu ima etmiyor, açık açık söylüyor. Bu dosyaların siyasi ve intikam yönleri var.
Boşuna siyasi rehine denmiyor her iki
isimde. Evet. Şimdi Güldemciğim, bu iki çok önemli. Birisi parlamentoda işte 60 civarında, yani onun bunun altını çizerek söylüyorum, birilerini kızdırmak için. Yani MHP'den daha çok milletvekili çıkarıyor.
Milyon oy olarak bakalım.
nüfusunun çok kahir ekseriyeti eski tabirle yani büyük çoğunluğu, çok büyük çoğunluğu Türk olan. Yani etnokültürel anlamda Türk olan ve Türk milliyetçinin çok güçlü olduğu bir yerde Kürt Partisi, Türk Milliyetçisi Parti'den daha çok oy çıkarıyor. Daha çok milletvekili çıkarıyor. Bu da tek başına MHP'ye yeter.
Ama konu tabii bu da MHP yani, açısından şimdi, durum.
Ama şimdi,
o başka bir köşe kapmış durumda çünkü.
Ama şimdi sen bir Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bir davanın, evet bu bir siyasi ya da intikam davasıdır diyorsa, hangi reformdan bahsediyorsunuz ya? Ne reformu ya?
Evet, zaten hani reformdan artık bahsedilmedi. Sağır yani? Sultan duydu.
Anayasa Mahkemesi kararları 2 ay oldu. Hala uygulanmıyor. Benim kardeşim kadar yakın Mehmet Altan, yine aynı şekilde, aynı biçimde 6 ay daha fazla hapis yattı. Hayatının 6 ayı daha çaldı o hakim bozuntuları. Mehmet Altan'ı şey yaptılar. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen 6 ay daha içeri tuttular.
Evet, bunlar çok hızlı işte. Ben bunu aklım alamıyor. Şimdi böyle bir olay şeyle başlıyor hatırlarsan. Bir anda Cumhurbaşkanı son 1-1,5 yıldır kademe kademe gerçekleşen Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki erimeyi bir gün işte tam da Merkez Bankası Başkanı'nın başkanını gözden aldığı gün yapılan bir prezentasyonda, briefingde Naci Ağbal'dan öğreniyor. Yani daha önce neden bilmiyordu, nasıl bilmiyordu halka açık bir bilgiyi? Herkesin bu konuda yazdığı şeyi nasıl bilmiyordu?
Allah aşkına ya.
Bir koşu gidiyor, işte Uysal'ı çağırıyor, Reuters'da çıkan arka plan haberine göre nasıl oldu da bu oldu diyor ve onu görevden alıyor. Arkasından işte bu yeni atamalar yapılıyor. Albayrak damadı Maliye Finans Bakanı, Hazine Maliye Bakanı. İşte bu buradan rencide olup, herkes rencide oluyor zaten karşılıklı.
Hadi Metin Uysal'ı Murat Uysal'ı savunmayı getiriyor. Yani sen faizi arttırmayacaksın diye Merkez Bankası Başkanı'nın üzerine bu kadar baskı yaparsan nasıl tutacaksın kurları başka türlü?
Evet.
Yani faiz dışında başka türlü nasıl tutacaksın?
Bütün bunlar hani böyle bir anda
döviz satıp kurlar tutmaya çalıştılar.
Evet, onu artık hani ben herkesin bildiğini hani orada nasıl bir yanlış o kadar
yani,
çok konuştuk ki,
çocuk
o kadar
ne yaptı çok yani
yazık. Yani hani, akşam... o çocuğa da çok üzülecek bir durumumuz yok tabii. Hani ben
yok
en
tabii ama yani.
Çünkü herkes işinin gereğini yapar, yapamıyorsa çekilir kenara. Ne diyeyim, neyin nasıl?
Doğru, o çıkar. %100
ama ondan sonra bir anda yani hiç beklenmedik bir şekilde ben bunları yaptım ekonomide diyeceğine Cumhurbaşkanı reformlardan kapıyı açarak başladı. Demek ki MHP ile olan dengelerinde ya da MHP ile olan güç savaşında diyeyim AKP ile birlikte o tarafta bir bilek güreşini yeneceğini bu açıklamayla bir yere varacağını sandı. Ya da AKP içinden belli bir grup gerçekten Erdoğan'ın eski hani fabrika ayarlarına demeyeyim ama en azından söylemde de olsa bunları öne çıkarmasını istedi. Çünkü piyasalar zaten böyle bir AB'den tarafız ya da böyle bir işte hukuk reformu yapacağız gibi bir söylem beklemiyordu. Faiz artsın. İşte o iki isim, problemli iki isim de isim bu şekilde devam etsin. Piyasa açısından, para çekmek açısından yeterliydi. Hani böyle büyük beklentiler yaratınca bir anda tekrar ters köşe oldu. Ve bu sanıyorum AKP içinde, ekonomi yönetimi de içinde. Hani bunu neden hani politikaya odaklanıyorum bu sorunun içinde? Ben çünkü bunu düşünüyorum. Ekonomideki yine patinaj sürecini uzatacak. Bir de COVID-19 daralması gibi geliyor ilk çeyrekte. Bu kararlar alınamıyorsa, bu adımlar atılamıyorsa şimdi çok daha aktif muhalefet yapan bir AKP içinden kopmuş iki tane küçük parti var şu anda. Bu acaba bir çekim alanı yaratır mı? Çünkü MHP'lileşmek, bu kadar radikalleşmek istemeyen AKP'li her şeye tabii rağmen ki bir grup olması lazım içinde.
En çok korktukları da bu senin söylediğin zaten. Özellikle hele bu ekonomik krizde.
İşte 30-40 milletvekili var ama işte var ama yani yok yok
Deva
ama.
Deva Partisi'nin Babacan'ın daha önemli bir sıçrama yapacağını, daha önemli bir oy artışı sağlayacağını ben öngörüyorum şahsen ama ne kadar öngörüm, ne kadar tutar, ne kadar tutmaz bilmiyorum. Tahmindir bu yani. Zaten şeyden de çok ziyaretçiyle hoşlaşmam Davutoğlu'ndan ama şeyi severim yani. Bakmasam Babacan'ı. Düzgün bir adamdı. O zamanlar işini iyi yapıyordu. Ama tabii Cumhurbaşkanı şey bir insan yani. Bu ekonomi Türkiye'ye çok büyük katkıları oldu Babacan'ın. Hem Avrupa Birliği sürecinde hem de ekonominin iyi kötü 6-7 sene düzgün gitmesinde. Sonra bir gün briefing istiyor şey Cumhurbaşkanı. Saraya geliyor Babacan.
Tabii mali kural değil mi?
Bir bahane uyduruyor. Ben çıkamayacağım, alamayacağım briefingi diyor. Briefingi şeye versin diyor.
Neydi adı? Evet.
Ondan sonra danışmanla bunu duyunca çıldırıyor şey.
Tabii onun altyapısında benim hatırladığım mali kural isteği vardı Babacan'ın hani.
Evet evet. Bütün şey oradan koptu.
Yiğit Bulut. Bak işte. İsmine çabuk unutuluyor.
Briefing vermek hiyerarşik bir olaydır. Yani evet. Briefingi alan kişi yukarıdadır. Diyor ki briefingi sen diyor Yiğit Bulut'a ver diyor.
Sen bakansın o anlamda hiç.
O diyor ki yani beni temsil eden gidecek. Yani sen beni temsil eden gidecek sen briefing al. Yani bu Babacan'ın kaldırabileceği bir şey değildi yani. Tabii orada mali kural meselesinde de arkasında Binali Yıldırım vardır. Onu ben mali kural benim 30 yıldır savunduğum bir ilkedir. 35 senedir. Yani aşağı yukarı aslanla başladığım yıllardan beri mali kuralı daima gündemde tutmuşumdur. Çok da eleştiri almışımdır. Kürsümdeki abilerimden, hocalarımdan falan ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben o öyle bir muhafazakar yönüm vardır yani. Bunda. Mali kural çok düzgün bir şeydir.
Ya Türkiye gibi ülkelerde işe yarıyor. Hani bu
Tabii.
Yani hem şeffaflığı sağlıyor hem de kurala bağlı. Maastricht'in
ilkeleri de mali kural demektir. Yani evet. Öyle çok da yani %3 kuralı da, %60 kuralı da işte mali kuralın
ya başka bir formülasyonu. Hemen şey diyebilirler hani ne oldu işte Avrupa Birliği'nde bütçe açıkları arttı. Hayır orada bir de hukuk var, şeffaflık var. Yani açılıyorsa niye açıldığı belli. Türkiye'de öyle değil ki.
Binali Yıldırım dedi ki demiş ki şeye yani çünkü ben o tabii çok şey yaptığım için İşin arka tarafını kurcaladım o dönem. Ben yatırımcı bakanım demiş. Yani bak seçimlere gidiyoruz demiş. Yani biz şimdi çok büyük yatırım yapacağız. Bu mali kural bizi elimizi ayağımızı bağlar demiş. Yani bir yerde bir bütçe açık vermeyecek yani. Ya da işte kanunda gösterildiği kadar verecek. Üstelik Babacan çok çekingen bir şekilde mali kuralı bir yasayla düzenlemeyi önermişti. Halbuki bence mali kural anayasal bir ilke olmalı. Benim görüşüm. Yani güç ilişkilerini anayasanın 160. maddesinden sonra gelen güç ilişkilerinden bir tanesi de yani o seneki güç ödeneklerinin işte yüzde bilmem kaçını artık o tartışılır tabii. Ama işte Avrupa Birliği standartına %3'ünü aşmaması asla. Ama şey Binali Yıldırım dedi ki biz çok büyük yatırımlar yapabiliriz dedi. O tarihte daha 2008 krizinin etkileri tam geçmemişti. Hala piyasalarda tedirginlikler var falan. Dedi ki tamam yok vazgeçtim ben bundan dedi. İpler orada koptu zaten mali kuralda.
Ya, o gün bugündür kopuk zaten giderek hani fırtına da sürükleniyor zaten o gemi Türkiye gemisi.
Mali kural çok üstün başına bir derde sokmuştur ama Amerikalı iki tane meşhur senatörün ismiyle anılır bu. Orada da bunu bir anayasal şey haline getirmeye kalktılar ama son anda şeyler senato değil şey engel oldu. Yani alt meclis şey oldu, kongrede çık onlara geçiremediler mali kuralı. Çünkü siyasetçiler sevmiyorlar.
Evet çünkü...
Bir yandan da ellerinin kollarının bağlandığını hissediyor.
Şimdi onu diyecektim ağzından aldın. Evet, ellerini evet. Kollarını bağlıyor çünkü evet.
Ya bir de bu bütün bunları tartışıyoruz. Şeye bakmak lazım Gülden'cim yani. Ya bugün böyle satır aralarına sıkışmış bir haber. Türkiye'de 8. sınıfı bitiren yani eski tabirle lise 1'e geçmiş öğrenciler, ortaokul mezunlarının. Şimdi rakamı vermeye emin değilim çünkü ama yine de çekiniyorum vermeyeceğim. Ama önemli bir bölümü 4 işlemi beceremiyormuş.
Ya görmemişim onu.
4 işlem bak başka bir şey demiyorum. 4 işlem bildiğimiz 4 işlem. Yani işte 112 ile 247'yi çarpıyor. Kafadan değil tabii yani. Bayağı şey üzerinde çarp dediğin zaman yapamıyorlarmış. Yani şunu şuna böl. Bir arada bir sıfır varsa hemen çuvallıyorlar. Bölmelerde. Çarpmalarda.
Evet çok acıklı bir durum.
Bak 8. sınıf bitirmişten bahsediyorum.
Evet, evet. Liseye geçmiş evet. Ya işte daha hep zaten insani de konuşmalarımızda eğitim sisteminden başlayarak.
3 yıl sonra ne oluyor bu çocuk? Onu da söyleyeyim. Burada benim hep yıllardır kafaya taktığım ve belki Türkiye'de şu da eleştiriyor. Yani bazı şeyi çok söylüyorsun derlerdi. Bana niye söylemeyeyim derdim. Mesela bu 4 işlemi bilmeden liseye başlayan çocuk liseyi bitirip üniversite sınavına girdiği zaman da 40 matematik sorusunun ortalama 4 tane doğru yapıyor. Evet. Yani bu böyle havadan gelen bir şey değil. Öyle başlamış iş yani zaten. Yani ortaokulu bitirdiğin zaman 4 işlemi yapamıyorsan 40 matematik sorusundan 4 ya da 5 doğru çıkıyor. Ve sonra bu kuşak, böyle bir kuşaktan şey bekliyoruz. Prodüktif bir ekonomi bekliyoruz.
Evet. Akılcı bir yaklaşım, akıl yürütmesi, neden sonuç ilişkilerini en azından anlamasını bekliyoruz ama olmuyor işte.
Tabii. Yani işte o, nedir o sesi? Bak senin söylediğin çok harika bir şey. İşte pizza denen şey bu senin söylediğin. Evet. Çocuklara 15 yaş, 16 yaşına kadar olan çocuklardan okuduğunu anlıyor mu? Anlamıyor Türk. Sonuncu çıkıyoruz. Sondan üçüncü, dördüncü çıkıyoruz her sene. Sayısı da arttırıldı. Daha da kötü oldu şimdi. Yani şu anda sadece OECD içinde yapılmıyor. Başka ülkeler de girdiler. Yani okuduğunu anlamıyor bizim çocuklar.
Ya Eser son 5 dakikamız gibi ben bir şey sormak istiyorum sana. Hani son başlık konu tartışmamız bu olsun diye. Ya biz nereye varacağız Türkiye olarak? Şimdi bir kapı açılmış.
Evet, efendim? Bilemezsen bana F verme yani.
Tamam. Ama ben İbrahim Kalın'ı bildim. A almış olmam lazım.
Söyle.
Şey yani tamam işte zaten hani biz seninle konuştuk 2 haftadır. Hani bu hukuk reformu ne yapacak? Hani kendi bindiği dalı kesemez. Ama işte bir beklenti yaratıldı. Bir hikaye acaba olur mu? İşte Arınç'ın çıkması bir heyecan yarattı. O kapı bugün çok sert bir şekilde kapandı. Hatta işte gerçekten Bahçeli'nin Erdoğan'ı bir anlamda siyasi anlamda artık esir aldığının netleştiği bir döneme girdik. Bu da rehin aldığı, esir aldığı hani nasıl koyarsak. Şimdi burada Erdoğan'dan Bahçeli'ye karşı bir hamle gelebilir mi gerçekten ki bugünkü açıklamalarında hayır biz zaten MHP ile beraber yapacağız, ortağımızla beraber yapacağız bu işi dedi. Hani kapalı kapılar ardında böyle bir ters hamle gelir mi? Çünkü kafama takılıyor benim. Erdoğan siyasi kimliği gereği gördüğümüz işte son 20 senelik performansında bu tür alanlara sıkışmaktan hoşlanan bir yönetici değil. hep bir karşı hamleyle bambaşka ters köşeye gidiveriyor. Böyle bir alan, olanak var mı başkanlık sisteminde Türkiye içinde? Bir de hani madem artık bu hukuk reformunu falan konuşmuyoruz ki asıl konu o, ekonomi tarafında biz gerçekten neler bekleyebiliriz? Önümüzdeki işte bir faiz bir tur daha artar muhtemelen. Arkasından maliye tarafında daha sıkı ya da daha şeffaf, daha sıkı bir bütçe gelemez. İlk çeyrekte daralmaya gidiyoruz muhtemelen.
Tabii.
Daha şeffaf gelemez. Yine çünkü o anlamda bindiği dalı keser hükümet. Orada bir alan bile yoksa ekonomide bir reform, faiz artışı, para politikası ötesinde bir şey beklenebilir mi?
Hiçbir şey beklemiyorum.
Hiçbir şey beklemiyorum.
Hiçbir şey beklemiyorum. Çok açık söyleyeyim. Yani zaten mümkün değil.
Mülkiyet hakları falan hoş başlıklar çıktı ama hani gerçekten orada bir ne adım atılabilir ki?
Yani ama
mülkiyet hakları FETÖ üzerinde.
Zaten kağıt üzerinde çok büyük problem yok.
Evet. Uygulama, evet.
Türkiye'de yargıçlar o yasalarda bile olmayan şeyi uyguluyorlar.
Evet,
biliyor musun? Yok. Yani nasıl yapacaksın? Yani ben şey üzerinde çok çok büyük sorunlar yok. Yani efendim mülkiyet hakları konusunda çok büyük problem yok yasalarda. Ama yargıç bir şeyi kamulaştırma kararı verebiliyor mesela işte şeyin bir gazetecinin evinin yarısı da eşinin, yani eşinin hissesi %50. Bu mülkiyeti açık tecavüzdür yani. Evet. O eşinin de herhangi bir şeyi yok, ne derler? Suçu yok, bir davası yok, bir şey yok. El konabiliyor eve kadının payına.
Evet, canlı.
Şeyin payına da konmaması lazım yani. Gazetecinin de payına konamaz. Çünkü o başka bir şey, bu başka bir şey yani. Yani bu şey mi yani, bu yurt dışında yaşıyorsun. Gel, gelmezsen buradaki evine el koyarım. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya?
Hocam.
Ülkede. Şimdi ben Sayın Erdoğan'ın akşamları tek başına kaldığı zaman başını duvardan duvara vurduğunu zannediyorum. Çünkü bu Türkiye'nin en kötü döneminde bile şayet Cumhurbaşkanlığı, bu başkanlık bilmem ne saçma sapan sisteme geçilmeseydi ve parlamenter sistemde kalınsaydı, bugün aldığı oyla tek başına iktidar olabiliyordu. Şu anda tek başına seçilmesi artık mümkün değil. Başbakanlığı garantiye yakındı.
Evet, doğru söylüyorsun.
Ne yaptım da böyle bir...
Peki bu köşeye sıkışmaktan çıkacak marjı var mı sistem değişikliği?
İşte şeyi önerebilir yani. İşte orada tamam taviz veriyorum size diyebilir. Başkanlık sistemine geçelim diyebilir.
Orada arkasında bir grup.
Parlamenter sisteme
dönelim. Parlamenter sisteme dönelim deyip.
Dönelim diyebilir. Onu kendini kurtarmak için ama. Çünkü parlamenter sisteme dönülürse yani 50+1'in olmadığı bir sisteme dönülürse başbakan olma ihtimali çok güçlü hala. Çünkü hala %38'e yakın oy alıyor. Öyle. Yani %34 ile biliyorsun 2002 yılında anayasa değiştirecek gücünde milletvekili çıkardı.
Tabii. En güçlü, en düşük alıp en güçlü olduğu zaman.
%34 aldı. Şu anda %38 gözüküyor şeyin, Erdoğan.
43-44'lerden geldiğini hatırlayalım ama evet.
Ama yine de yetiyor. Ama Cumhurbaşkanlığı sisteminde yetmiyor. Yani şeyle beraber.
Yani çünkü bana şey geliyor. Buna razı yani Bahçeli'ye bu şekilde bu kadar zulmüne razı olmayacaktır bence. öyle bir karakteri yok. Çok sürprizli gelişmeler olabilir diye düşünüyorum önümüzdeki bir sene içinde. Bakalım.
Türkiye'de niye dolar değer kaybı diye dönüyor? Bak şimdi Janet Yellen şimdi hazinenin başına geliyor. Nereden geldi o? Şey döneminde, yani Trump gelene kadar Merkez Bankası.
Fed'in başındaydı, evet.
Yani Merkez Bankası'nın başındaydı Amerika'nın. Evet. Şimdi Janet Yellen'ın çok müthiş, güçlü bir akademik geçmişi var. Benim damadım orada çalışıyordu. Müthiş memnunlar. Bütün çalışanlar Merkez Bankası, Federal Reserve, kadına hayran herkes. Yani şey gibi. Tapıyorlardı kadına. Ondan sonra. Şimdi orada Merkez Bankası'nın başında Janet Yellen var. Biz de intihalle adı geçen birisini getirdiler.
Evet, Murat Uysal'dan
bahsediyor. Erdem Başçı'yı görevden aldılar. Sen şimdi bu koşullarda doların değer kazanmasına şaşana ben şaşarım.
Öyle. Yani işte bugünden ileriye bakınca da değer kazanması için bir neden göremediğimizi konusunda hemfikiriz herhalde. Hani doların...
Yapacak bir şey yok. Yapacak
yani çünkü ne sosyal tarafta ya da ne hukuk alanında ne ekonomi tarafında gerçekten mevcut bu MHP-AKP bağlantısı bu şekilde devam ettiği sürece reform için hiçbir alan yok.
İlk iş hukuk reformu.
Ya onu geçtik işte bugün.
Ama bu olmayınca bir şey olmuyor. Kaynak yok. Bilmiyorum. Kaynak lazım Türkiye ekonomisine. Evet. Kaynağı yok.
Dolayısıyla ne oldu? İşte 1-2 milyar dolar girdi son birkaç günde. Arkasında son iki gündür de haldır uldur çıkıyor. 8'in atmamasının sebebi de dolar endeksinin küresel ölçekte değer kaybediyor olması. Yani başka da bir şey değil.
Biraz söyleyeceğim bilmiyorum ya. Piyasa çok fena eziyor. Evet. Belki fazla bir prim verdi hemen o reform lafına. Bence piyasa da pişman oldu. Ve şimdi onu tekrar önüne acımasız bir şekilde geri alıyor.
Evet, öyle gözüküyor. Hatta yerliler de bu trene katılmış durumda gibi gözüküyor. Bakalım Merkez Bankası verilerinden göreceğiz herhalde onu birkaç gün içinde. Evet.
Ben bir televizyon sahibi olsam, o altta geçiyor ya sürekli İstanbul Borsası, işte şudur budur, dolar şey bilmem ne. Onlar yerine Türkiye'ye giren çıkan paranın şeyini veririm her dakika. Oradan, esas oradan izlemek lazım Türkiye ekonomisi. Evet. Türkiye ekonomisi anlatan tek şey hem tabii, kısa vadeli sermaye hem de yabancı yatırımların girişleri. Bunları günlük veririm.
Evet. Barometre çünkü, evet.
Barometre o esas. Doğru. Yani hem faiz, hem dolar, hem euro, hem borsa, hepsi bunun türevleri.
Öyle.
Yani. Evet.
Eser süremiz doldu. sonra ben paketleyip yollamakta çok zorlanıyorum çok uzun olduğu zaman.
Canım, çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim katkıların için. Çok bakalım haftaya konuştuğumuzda nasıl bir...
Teşekkürler.
Nasıl bir rüzgar bizi nereye sarmış olacak haftaya da Türkiye'nin? Bakalım evet, neler konuşuyor olacağız. Veriler var tabii, taze veriler olacak. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyiciler, sizlere de iyi haftalar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.